Ayrım 12. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 147. 7. Kaçırılan 2 otobüs ve 3 saate yakın trafikte süren yolculuktan sonra Özge, şehrin dışında sadece fabrikaların ve yaşayacak yere paraları yetmeyen insanların tuğlaları çamurla harmanlayarak yaptıkları eve benzeyen yaşam yerlerinin bulunduğu yere varmıştı. Erken gelmişti. Görüşmeye girmesine 40 dakikaya yakın bir zaman vardı. Otobüsten indiği durakta etrafına bakındı. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra kendini yeniden toparlamaya çalışan insanlığın resmi gibiydi burası. Paranın olmadığı, devletin var olmadığı, sadece hayatta kalmaya çalışanlar tarafından sığınılmış bir yer. Verilen tarifte bu durakta inmeli ve 100 metre sağ yürüdükten sonra hemen sağda bölgenin tek, çok katlı binasını fark etmeliydi. Bulunduğu yerden sağa baktı. Gecekondulardan uzakta, boş bir arazinin ortasında etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş gri binayı gördü. Duraktan binaya uzanan yol topraktı. Otobüsün geçtiği yol dışında her yer topraktı. Binanın çevresi bozkır, kurak bir araziydi. Ve hiç kimse tarafından dokunulmamış, tek bir ev bile yapılmamıştı. Etrafı gecekondularla sarılı, fakirliğin Kabe'si gibi tek başına bir boşluğun içindeydi bina. Ve tepesinde logosu parlamaktaydı. Logoyu küçülten, aşağılayan bir görüntüydü bu. Görüşmeye gideceği dergi haftalık televizyon programını küçük magazin haberleriyle birleştirip kablolu televizyon müşterilerinin evlerine gönderen bir yayın akışı dergisiydi. 2 aylık kahrolası bir psikolojiden sonra Özge için bu bile hiç yoktan iyiydi. Nasıl olmuştu da CV'sini gönderdiği kimse onunla görüşmemişti. Özge biraz yürüdükten sonra durdu. Böylesi bir yerde ne iş yapabilirdi? Her gün buraya gidip gelmesi bile imkansızdı. Her şey bir anda nasıl da tersine dönmüştü. Dağ başında iş arayan biri haline gelmişti. Muhtaçtı ve muhtaç hissettiği için de güçsüz. Güçsüz hissetmekten nefret etti. Dolan gözlerindeki yaş bedeninden kaçarcasına hiç iz bırakmadan, kirpiklerine bile bulaşmadan aktı. Şimdi olduğu yere çökse ve orada kalsa kimse fark etmezdi. Kendi kendine hayatla konuştu. Bunun ne anlamı olabilir ki? Çantayı ağrıyan omuzundan indirip sapını avuçlarıyla iyice kavrayıp yere değdirmeden ama sanki sürüklüyormuşçasına bıkkınlıkla tekrar binaya doğru yürümeye başladı. Adımları toprağın tozunu kaldırıyor ve kurak arazide iz bırakıyordu. Gözleri kendi adımlarındaydı. Sanki her bir adımın atıldığından emin olmak istermiş gibi ayaklarına bakarak ilerledi ve kendiyle konuştu. Hadi, hadi, ağzına sıçayım, hadi. Adımları hızlandı. Daha önce çok bulunmuştu bu varoşlarda ama böyle bir yerde iş görüşmesine gitmek yeni bir bakış açısı getirmişti Özge'nin hayatına. Düşüşler böyle başlardı. Önce hiçbir zaman ait olmayacağını bildiğin bir yerde çalışırsın. Sonra hiçbir zaman yaşamayacağına emin olduğun o eve taşınırsın. Sonra da hiçbir zaman evlenmeyeceğini düşündüğün biriyle evlenirsin. Lanetlenmenin 3 temel ilkesiydi bu. Köle ol, hapsol ve kaybol. İçini yakan duyguyu anlamaya çalıştı. Acımaydı. Resmen kendini acımaya başlamıştı. Arkadaşlarını tuk atarkenki hallerini düşündü. Ne kadar görkemliydi her zaman. Herkes nasıl da güçlü, yıkılmaz sanırdı Özge'yi. Onu tanıyanların gözünde o her zaman hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, kendiyle bütün, üstün biriydi. Şimdi görseler onun bu zavallı durumunu nasıl açıklayabilirdi? Durdu. Bu iş görüşmesinin ona göre olmadığını düşündü. Ne işi vardı bu lanetli yerde? Çirkin binaya baktı. Kendini buraya ait hissetmiyordu ve asla da hissetmeyecekti. Eğer hayat onu bu binada çalışmak zorunda bırakırsa günün birinde bu binayı sadece yıkmak için burada olduğunu biliyordu. Ait olmadığı bu yerin kendisine bulaşmasından tedirgin durdu. Geri döndü. Otobüs durağına geri yürürken görüşmeye gitmekten vazgeçmişti. Durakta kendisinden başka kimse yoktu. Hava sıcaktı. Ama açık bozkır arazide esen rüzgar kuru sıcaklığı hafifletiyordu. Rüzgarın kaldırdığı toz gerçekten çok rahatsız ediciydi. Yaklaşık 15 dakika geçti. Durağın etrafında dolanıp otobüs saatlerinin yazılı olduğu herhangi bir şey aradı. Bulamadı. Bulsaydı şaşıracaktı. Otobüsleri yoğunlukla kullanan insan kalabalıkları o kadar köleleştirilmişlerdi ki durakta saatlerce beklemek onlar için artık yorucu işlerinden uzakta birazcık dinlenmek, hayal kurabilmek için kendilerini ayırdıkları zaman anlamına gelir olmuştu. Kimsenin beklemekle ilgili bir şikayeti yoktu bu ülkede. Rastgele duraklara gidip şanslarına dua edip otobüslerinin gelmesini bekleyen sürüler aynı zamanda bu ülkeyi yönetenleri de seçiyorlardı. Hiçbir beklentileri olmadan. Ama Özge sürüden ayrılığı çok olmuştu. Geri dönmeye de hiç niyeti yoktu. Uzaklara, otobüsün gelmesi gereken yola baktı. Gözünün alabildiğince uzakta bile otobüsten eser yoktu. Saatine baktı. Henüz görüşmeye geç kalmamıştı. Yarım saatten az vakti vardı. Dönüp demir parmaklıklı binaya baktı ve iş görüşmesine gitmek üzere tekrar toprak yola koyuldu. Sonuçta aptal durakta toz yutmaktan iyiydi. Adımlarıyla kaldırdığı toprağı aldırmadan hızlı hızlı yürüdü. Etrafta kimsenin olmaması cazip geldi ona. Çünkü içeride bir yerlerde aslında burada bulunmaktan çok kendisini tanıyanların onu böyle görebilme ihtimali yakmıştı canına. Özge öylesine iyi çizmişti ki kendi kusursuzluğunu, sonunda imajına aşık biri olmuştu. Hayatı boyunca hiç makyaj yapmaya, kuaföre gitmeye gerek duymayan Özge, güzel olmak için saatlerce zaman harcamıştı. Ama bugün tüm bunları yapanları iyi anlamıştı. Yetersizlik hissi insana tuhaf şeyler yaptıran, hatta tuhaf şeyleri ihtiyaç olarak algılatabilen bir histi. Çoğu insan aslında özlemini çektiği şeyin zenginliğindeymiş gibi davranıyordu. Bu durum herkeste farklıydı. Saçları olmayan adamlar perük takmaya karar verirlerse seçtikleri perükle saç zengini olarak geziyorlar. Memeleri küçük olan bazı kadınlar taktıkları dolgulu sütyenlerle ortalıkta göğüslerini geri geri dolanıyorlar. Dişleri bozuk olanlar dişlerini gözleri kamaştıracak kadar beyaz ve büyük yaptırabiliyorlar. Ya da burunlarından memnun olmayanlar burunlarını abartılı küçültüyorlar. Dudaklarını dolduranlar patlatırcasına şişiriyorlardı. Herkes eksikliğini çektiği şeyi neden abartıyor diye düşündü Özge. Hayat gibi diğer şeyler de dozajında güzeldi. Özge'nin kanısına göre umudun var olmasına neden olan bir yoldu bu. Peki ya psikolojik eksiklik içinde olanlar? Onlar nasıl gizliyorlardı eksikliklerini? Hiç sevilmemiş olanlar çok mu seviyorlardı ya da çok seviyormuş gibi mi yapıyorlardı? Kendilerine kızanlar diğerlerini hep af mı ediyorlardı? Kendi güçsüzlükleri içinde var olmaya çalışanlar sürekli gövde gösterisiyle etrafa meydan okuyup saldırıyorlar mıydı? İnsanlar kendilerini daha değerli kılmak için her şeyi yapabiliyorlardı. Kendisini düşündü. 2 ay boyunca bir görüşme yapabilmek için elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Ama sonuç değişmemişti. Şimdi çölde iş arayan biri gibiydi. Kendi eksiklikleri neydi ve neyi gizlemek için ne yapıyordu? Neden sürekli kendisini güçlü, hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı olamayan biri gibi gösteriyordu? Bu 2 ayda hayat ona neyi anlatmaya çalışıyordu? Hayatları boyunca işsiz kalan insanlar vardı. Sakat olanlar, hasta olanlar, çocuklarını kaybedenler. Özge kendini bunlarla bir tutmaya başladığını fark etti. Kendisini köprüden atlamak üzereyken gazeteciler tarafından kolundan yakalanan ve soru sorulan biri gibi hayal etti. Gazeteci ağlayan gözlerle soruyordu. Niye canına kıymak istiyorsun? Özge de ağlamaktan şişmiş kırmızı gözler ve mağrur bir bakışla cevap veriyordu kendisini çeken canlı yayın kameramanına. 2 aydır işsizim. Ve benim gibi zeki, yetenekli, neredeyse kusursuz biri bile 2 aydır işsizse bitmiştir bu dünya. Kendi kendine güldü. Kendi şımarıkça acısı komik gelmişti. Rahatladı. Kendisini lanetlenmiş bile hissetse aslında durumunun o kadar da kötü olmadığına karar verdi. Hayat ona bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Özge henüz anlamıyordu neler olduğunu. Ama bugünden 1 yıl sonra geriye dönüp baktığında bugünün hayatının en önemli, verimli, değerli günü olduğunu düşünecekti. O binaya gitmek verdiği en iyi karardı. 1 metre ötesinden hızla geçen Süleymancık Özge'yi o anı geri getirdi. Hayvanın çevik ve hızlı bir şekilde koşmasına baktı bir an ve Süleymancık'ı geçerse bu lanetin kırılacağını tuttu içinden. Elindeki çantayı sırtına atıp 200 beygirlik bir at arabasının aniden kalkması gibi tüm gücüyle koştu. Koştu. Süleymancık'la arasında kol uzantısı kadar mesafe vardı şimdi. Durmadı. Daha da hızlandı. Takip edildiğini anlayan Süleymancık aniden durup küçük bir taşın gölgesine girdiğinde Özge onu geçmiş ve laneti kırmıştı bile. Koşması hafifleyerek devam etti. Binanın demir parmaklıklı girişine varmasına 4 metre kala biraz önce kendi yürüdüğü toprak yoldan şimdi 3 büyük tır binaya doğru gelmekteydi. Acele etse iyi olurdu. Tırların kaldırdığı toz bulutunun içinde kalmak istemiyordu. Çevik bir şekilde demir kapıdan içeri girip bahçe içindeki güvenlik kulübesinin yanından geçerken artık biliyordu. Kendini acımak ona göre değildi. Biraz önce ağladığı için biraz aşağılanmış hissediyordu kendini. Ama artık geçmişti. Uyanmıştı. Binanın bahçesi kutularla doluydu. Yaklaşan güvenlik görevlisinin konuşmasına fırsat vermeden Özge, "İyi günler. İş görüşmesi için geldim. Giriş ne taraftan acaba?" diyerek lafa girdi. Güvenlik görevlisi onu yan tarafta olan girişe yöneltti. Binanın içi de dışı gibi kutularla doluydu. Her yer bomboştu. Sadece kutular vardı. Güvenlik görevlisinin bir yorumuna kadar binaya yeni mi taşınıyorlardı? Binadan mı taşınıyorlardı anlayamadı. Ahmet Bey ile görüşmek üzere asansöre giderken yanında ona yolu gösteren güvenlikçiye soracaktı ki güvenlikçi Özge'den önce davrandı ve taşınmanın çok uzun sürdüğünü, derginin kapandığı günden beri 1 aydır kutulamanın ancak bugün bittiğini ve nihayet bugün binanın tamamen boşaltılacağını, binada 6 güvenlik görevlisinden başka kimse olmadığını anlattı. Özge görüşme yapıcı Ahmet Bey'in güvenlik görevlisi olup olmadığını soramadan asansöre bindiğinde kafası iyice karışmıştı. Kendisine söylenildiği gibi binanın en üst katına, 5. kata çıktı. Asansör kapısı açıldığında Özge'ye 1.90 boylarında çok geniş omuzlu bir dev adam karşıladı. Bu Ahmet'ti ve koridorun sonundaki odaya kadar ona eşlik etti. Aralarında geçen kısa sohbetten Özge'nin anladığı tek şey Sadık Bey bir süre sonra gelecekti. Sadık Bey de kimdi? Özge 2 aylık kendi psikolojik savaşının etkisiyle ve görüşmeye geldiği derginin kapandığının bilgisiyle fazla soru soramadı. Toprak yolda binaya doğru ilerlerken olayları akışına bırakmaya karar vermiş ve bugünlük hayata teslim olmuştu. Bu boş binada tecavüze falan uğramadığı takdirde olayları akışına bırakmayan razıydı. Koridorun sonundaki oda binanın ön cephesine bakıyordu ve odada yaklaşık 15 kişinin rahatlıkla sığabileceği büyüklükte bir toplantı masası ve bu masanın iki ayrı ucuna konumlandırılmış sadece iki ofis sandalyesi vardı. Özge önce kapıya yakın olduğu için duvar tarafındaki koltuğa oturdu. Kendisiyle görüşmeye gelecek adamın uzakta tam karşısındaki koltuğa oturmasının ne kadar da komik olabileceğini düşündü. İlk 10 dakika sanki her an kapıdan biri girebilirmiş gibi geçti ama kimse girmedi. 15 dakikanın ardından Özge yerinden kalkıp pencereye doğru yürüdü ve yaklaşık 20 dakika boyunca kutuların binanın önünde yan yana dizilmiş tırlara yüklenmesini izledi. Nakliye ekibi oldukça profesyonel görünüyordu. 3 tırın içinden toplamda 16 kişi inmişti. Özge rakamı çok iyi biliyordu çünkü tek tek saymıştı taşımacıları. 16 taşımacı ve 5 güvenlik görevlisi. 6. güvenlikçinin bulunduğu odanın kapısının önünde nöbette beklediğini hayal etti. Burada saldırıya uğrasa nereden kendine bir kaçış yolu bulacağını düşündü. Eline alabileceği sivri bir cisim olup olmadığına baktı. Kafasını cama yapıştırıp pencereleri kırarak pervazın dışına çıkıp tutunabileceği detaylara baktı. Sonra ne yapacaktı? Bozkır boş, araziye kurtarın beni diye bağıracak mıydı? En azından taşımacılar kendisine yardım edebilirlerdi. Tam kapıya doğru ilerleyecekti ki otobüs yolundan binaya doğru uzanan toprak yola sapan son model lüks siyah bir 4x4 dikkatini çekti. Araba tozu dumana katışından anlaşıldığı kadarıyla saatte 140-160 gibi bir hızla binaya yaklaşmaktaydı ve hemen vardı. Özge pencereden biraz uzaklaşmıştı. Cama yapışmış merakla dışarı bakarken gözükmek istemiyordu. Ama hala manzaraya hakim bir konumdaydı. Binanın demir parmaklıkları hareket edip açıldığında demir parmaklık gibi görülen şeyin aslında kocaman demir sürgülü bir kapı olduğunu yeni anladı. Araç önce bahçenin içine girdi. Özge araçtan inecekleri görmek için cama biraz daha yaklaşıp dikkatle baktı. Ama hiç kimse inmedi. Araç bahçede öylece duruyordu. Sonra yeniden harekete geçip binanın içine girdi ve gözden kayboldu. Aracın binaya girdiği yolu düşünen Özge, kendisinin de geçmiş olduğu o yolda kapalı bir garaj olup olmadığını hatırlamaya çalıştı ama görmemişti. Camdaki yansımasından kendine baktı. Yanaklarını çimdikleyerek hafif kızarmalarını sağladı. Üstünü düzeltti. Ama ayakkabıları feci durumdaydı. Toz topraktan ne renk oldukları bile belli değildi. Duman rengiydiler şimdi. Çantasından ıslak mendil çıkarıp temizlemeyi düşündü ama ancak bol suyla yıkanırsa çıkardı bu kadar toprak. Aksi takdirde iyice çamura dönebilirdi durum. Riske girmedi. Masanın pencereye yakın olan tarafındaki sandalyeye oturdu. Yarım saattir adamın gelmesini bekliyordu. Adam geç kalmıştı ve bir şeylerle oyalanır gibi yapmak istedi. Çantasında Go oyunu ile ilgili hiç okumadığı küçük bir kitap vardı. Kitabı çıkarıp sanki okuyormuş gibi yapacaktı ki kapı açıldı. Ahmet Bey, kendisi kadar uzun ama kendisinden ve birçok insandan çok daha yakışıklı bir adamı Sadık Bey'i içeri buyur etti saygıyla. Özge adamın güzelliği karşısında küçük çapta bir şaşkınlık yaşasa da hiç belli etmedi. Bu kadar süre bekletilmekten sabrı kalmamış biri gibi görünmek o an için çok kolay ve yerinde geldi. Hiç gülümsemeden ayağa kalktı. Ciddi, etkilenmemiş, profesyonel ve net bir ses tonuyla sorarcasına tokalaşmak üzere elini uzatırken Sadık Bey dedi. Sadık Bey de sempatik, gevşek bir ses tonuyla sanki sevimli bir çocukla tokalaşan bir öğretmen gibi hemen elini uzattı. Özge'nin sorusunu onaylayan bir tarzda ''Merhaba Özge Hanım'' dedi. Adamın el sıkışı sertti. Tokalaşmaktan çok eli kendini hissettiren bir vurgudaydı. Tam kıvamında sıkı ve tam zamanında elden ayrılan. Belli ki şirketin üst düzey yöneticilerinden biriydi. Ama en üst düzeyde de değildi herhalde. Çünkü buraya kadar kendisiyle görüşmeye gelmişti ya da gönderilmişti. Özge kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir psikoloji içindeydi. Ve gelişmiş analiz yeteneği ona bu adamın yakışıklılığının ötesinde istediği birçok şeyi elde etmiş, keyif almaktan hoşlanan, çapkın ama prensipli biri olduğunu söylüyordu. Böyleleriyle kaliteli iletişim kurmanın tek yolu onlarla aranıza mesafe koymak olurdu. Mesafe koymazsanız siz bir hamlede kendi kümesi içine alır ve kapsardı. Siz daha ne olduğunu anlamadan ast üst ilişkisi içinde en alt basamakta bulurdunuz kendinizi. Özge bunu iyi biliyordu. Çünkü kendisi de böyle biriydi. Toplumsal katmanlar açısından düşünürsek daha yolun başındaydı. Ama fırsatını bulduğu anda çevresindekileri kapsamak bir içgüdüydü onda. O yüzden adamdaki hissi tanımıştı. Kendi üstünlüğünün farkında olup farkındalığının farkında olan herkeste ama yaşadığı toplumda çok az insanda olan bir şeydi bu. Bu adam tanıdığı herkesten daha iyiydi. En azından şimdilik. Daha yakışıklıydı, daha uzundu. Daha kendine güveniyordu. Özge'yi kendisini en kötü hissettiği anda yakalamıştı. Geriye iki soru kalıyordu. Ne istiyordu ve kimdi? Beyninde davranış stratejisi geliştirmek için bin düşünce arasında hızla dolanan Özge yine aynı kararı verdi. En kaba haliyle tamamen kendisi olacak ve bugünü, bu toplantı ya da ayakkabıları dahil her şeyi gerçekten akışına bırakacaktı. Oturup soru sormadan adamın kendisini niye burada çağırdığını dinleyecekti. Adam masanın diğer ucundaki sandalyeye doğru giderken Özge adamın oraya oturmasının gerçekten de komik olacağını düşündü bir kere daha. Ama adam sandalyeyi tek eliyle sanki bardak tutuyormuş gibi kaldırıp Özge'nin yanına getirdi. 1.80 civarındaki boyu ve giydiği şık beyaz gömleğinin altında beliren kaslı vücudu, kolları dirseklerinin hemen altında özensizce kıvrılmış gömleğe sinir bozucu bir güzellik veriyordu. Adam sandalyeyi seri bir hamlede koydu, oturdu ve bir ayağının ayak bileğini diğer ayağının diz kapağının üstüne koyarak geriye kaykıldı. Sağ eli kendi halinde masanın üstündeydi ve yüzük parmağı kendisinden başka kimsenin fark edemeyeceği yavaşlıkta yaptığı küçük hareketlerle masanın yüzeyi üstünde küçük daireler çiziyordu. Adam dümdüz bir ifadeyle Özge'nin gözlerinin içine bakarken hiç konuşmadı. İfadesinden bakışlarından kendini tehdit edilmiş hisseden Özge geri adım atmadı. Takınabileceği en ciddi ifadeyi takınıp adamın suratına bakarak konuşmasını bekledi. 3 saniye daha geçti. Adam konuşmadı. Özge daha fazla beklemenin kendisini güçsüzleştireceğini hissetti. Tam soracaktı ki adam sanki akşam haberlerinden bahsediyormuşçasına duygusuz bir ses tonuyla "Şimdiye kadar neler yaptın? Anlatsana. Kendinden bahset. Ne yapmak istiyorsun?" dedi. Özge hemen oyuna katıldı. Sanki önemli bir şeyden konuşuyormuşçasına ciddi bir şekilde ve yüksek sesle soruyu tekrarlarken alaycılığını gizlemeden "Şimdiye kadar neler yaptım? Yapmak istediğim şeylerden henüz hiçbirini yapmadım. O yüzden anlatmaya değecek pek bir şey yok bu konuda. Kendimden bahsetmem gerekirse 25 yaşındayım. Felsefe okudum. İnandığım bir din ya da ideoloji yok. Ama bir yaratıcının olduğuna inanıyorum. Tabii onun cennette yaşamadığını düşünüyorum. Eğer tehdit altında kalırsam kolaylıkla birini öldürebilirim. Ha bir de zimriliyim. Ne yapmak istiyorum'a gelince... Kapatılmış bir dergiye alınmak üzere beni iş görüşmesine davet eden biri olarak fazla soru sorduğunuzu düşünüyorum. Ve beni buraya niye çağırdığınızı bilmek istiyorum. Şimdilik. Dedi ve kendini Can Manay gibi hissetti. Adamın tarzı sanki bulaşıcıydı. Sadık'ın suratında hiçbir kası oynamamıştı. Özge'nin konuşmasını dinlerken hiçbir yorum yapmamış, hiçbir mimini kullanmamıştı. Ama suratındaki ifade gözlerinin içinde odaya yaydığı keskin gülümseme hissiyle dünyanın en soyulmaz bankasının sadece spor olsun diye soyan adamın ifadesiydi. Özge yıllar sonra o ifadenin aradığını bulan bir adamın ifadesi olduğunu anlayacaktı. Ama bugün tek görebildiği belli belirsiz ukala bir bakış ve dudağının kenarında milimetrik beliren, tebessüme benzeyen ama asla harekete dönüşmeyen bir şeydi. Sadık masanın üstünde daireler çizdiği parmağına baktı. Parmaklarını birkaç kez tıplattı ve masaya bakarak sakin. "Zimrinin neresindensin?" diye sordu. Özge birkaç saniye önce yaptığı abartılmış ukalalıktaki konuşmanın adam tarafından bir sohbet başlangıcı olarak alınmasına şaşırmıştı. Ama ifadesini hiç bozmadan karşısındakinin kendisine bir cevap borçlu olduğunun bilinciyle yine alaycı bir ifadeyle "Her yerinden." diye cevap verdi. Adam bakışlarını Özge'ye doğrulttuğunda çıkık kaşları altında derin iki çukura benzeyen kahverengi gözleri iyice kısılmış ve dudağının kenarında var olduğu sanılan gülümseme nihayet adrese ulaşmıştı. Birkaç saniye Özge'ye baktıktan sonra "Sen niye buradasın? Neden geldin?" diye sordu. Özge kaşlarını çatıp kendisine sorulan sorunun abesliğini abartılı bir şekilde karşı tarafa aktarmak istercesine şaşırarak "İş görüşmesine çağrıldım ve geldim. Kapanmış bir derginin iş görüşmesine," dedi. Sadık tek bir hamleyle oturduğu yerden kalkıp pencereye doğru gittiğinde adamın vücut hareketlerinin odada yarattığı dalga Özge'de çok güçlü olmayan ama yine de var olan bir tahrik hissi uyandırdı. Özge adamın arkasından hafifçe kafasını çevirip baktığında pencerede arkası Özge'ye dönük duran adam işçileri seyrediyordu. İstem dışı da olsa adamın uzun bacaklarına ve takım elbisesinin pantolonundan beliren sporcu poposuna dikkatle baktı. Penisi olsa o an sertleşirdi. Hemen kafasını önüne çevirdi. Normalde herhangi bir görüşmede kendisi tarafından yaratılan bu enerjinin şimdi hiç tanımadığı bu adam tarafından kendisine saldırgan ve umursamaz bir şekilde yönlendirildiğini hissediyordu. Enerji saldırgandı. Çünkü adamın gözlerindeki fetih naraları ancak bir aptalın anlayamayacağı kadar güçlüydü. Umursamazdı. Çünkü karşısına çıkan şeye sahip olmak dışında verdiği duygu ya da hasar adamın umurunda bile değildi. Adamdaki bu hal bir üstünlük duygusuyla karşısındakine istediği an sahip olabileceğini bilme haliydi. Özge bu duyguyu da iyi biliyordu. Çünkü o da kendi üstünlüğünün farkında bir fetihçiydi. Ne kadar istendiği ya da sevildiği hiç umurunda olmayan, sadece kendi istekleri üzerine yoğunlaşan, bencil, tek taraflı, sadece alan, hiç vermeyen bir fetihçiydi. Kendi kendini gülümseyip bu adamın tuzağına düşürdüğü kadınları düşündü. Sonra kendi sahip olduğu kadınları düşündü. Kendisini adamla kıyasladı. Kendisiyle birlikte olmuş biri yaşadığı cinsel doyumdan sonra bu adamla birlikte olsa acaba hangisinin daha etkileyici olduğunu düşünürdü. Saniyeler içinde geçen düşünceler Özge'yi karşısındaki erkeğin güzelliğinden etkilenmiş bir kadın modundan çıkarıp rakibini tartan bir savaşçı moduna geçirmişti. Adamın arkadan gelen sesi artık etkisi çoktan geçmiş bir müzik gibi geldi Özge'ye. Sadık, seni bu kadar tehlikeli yapanın ne olduğunu görebiliyorum. Ama bu kadar basit olamaz dediğinde Özge önce Sadık'ın dediklerinin hiçbir şey anlamadı. Gerçekten ne demek istediğini daha iyi anlayabilmek için tekrar ona döndüğünde Sadık sırtını cama dönmüş, pencerenin önündeki ısıtma tezgahlarına poposunu dayayıp oturmuş Özge'ye bakmaktaydı. Göğsünde kavuşturduğu kolları üzerindeki gömleği öylesine etkili bir biçimde gelmişti ki adamın çıplak olmasından daha çekici, insanda üzerindeki gömleği yırtarak çıkarma isteği uyandıran bir etki bırakabilirdi. Ama Özge'de değil. Özge bu adam gibilerini dünyada çok fazla sayıda olmasalar da iyi bilirdi. Çünkü kendini iyi tanırdı. Gayri ihtiyari yapılmış gibi duran bu duruşlar, bu bakışlar Özge'ye karşısındakinin fiziksel olarak çok iyi yapılanmış bir insan olduğundan ibaret olduğunu hatırlattı. O yapıya ulaşabilmek için saatlerini koşarak, terleyerek, kendi kaslarını eziyet ederek harcayan ilkel bir insandı bu. Basit bir Michelin Man. Bir lastik markasının reklam figürü. Şaşkınlığını hiç gizlemeden çattığı kaşlarıyla hesap sorarcasına ne tehlikesi diye sordu Özge. Sadık aynı derinlikte Özge'nin gözlerine bakmaya devam ederken kafasını hafif sağa yatırıp sanki gülümsedi. Özge sabırsızlanmıştı. Artık bilmek istiyordu. Açık açık bana neden bahsettiğinizi anlatacak mısınız? Yoksa beni buraya gövde gösterinizi izlemem için mi çağırdınız? Çölün ortasında terk edilmek üzere olan bu yere, dedi. Özge meydan okurcasına diklenmiş, öne gelerek direkt adama konuşmuştu. Oturduğu yerden öne doğru eğilen Sadık, Özge'nin güzel yüzünden şimdi sadece 20 santimetre uzaktaydı. Taptaze sabun kokuyordu kız. Dümdüz baktı kızın gözlerinin içine. Hayatında gördüğü en güzel gözler değildi belki bunlar ama en gerçek gözlerdi. Korkusuz, meydan okurcasına hesap sorarak bakıyorlardı kendisine. Hayatında ilk defa istemesinin sahip olmak için yeterli olmadığını bilerek bakıyordu bu kadının yüzüne. Bu kadını bu kadar özel yapan neydi diye düşündü istem dışı. Bu genç kadın Canmanay'ın tüm basın kuruluşlarına ultimatum göndermesine neden olacak kadar tehlikeli ne yapmıştı ya da ne yapabilirdi. Kız zekiydi. Oyunu kendi kurallarını çevirerek oynamayı biliyordu. Cesurdu ve umurunda bile değildi ya da umurunda değilmiş gibi görünmeyi iyi beceriyordu. En tehlikelisi de buydu. Umurunda bile olmaması. Umursamaz bir insan asla elde edilemezdi. Ağzından çıkacak herhangi konu dışı bir cümlenin kızın odayı terk etmesine yol açacağını hissediyordu Sadık. Kız buraya ait değildi ve kendisine ne teklif edilirse edilsin asla ait olamazdı da. En iyisi fazla bulandırmadan dümdüz konuya girmekti. Sadık, seni Canmanay için tehlikeli yapan şey ne? Bunu bilmek istiyorum. Bana tüm hikayeyi katıksız anlattığın takdirde sana şimdi nakit 10 bin dolar vermeyi planlıyorum, dedi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 160.